27. ayrım. Uzaklaşıyorlar. Eski manken Hamid'in yanına oturup sohbete başlayarak çalışmalarını pek sevdiğini söylüyor. Hamid nezaketle teşekkür ediyor. Kadın defileden sonra görüşürüz yanıtını beklermiş gibi hayal kırıklığına uğruyor. Yine de Hamid'e hayatında olan bitenleri, fotoğraflarını, davetleri, yurt dışı gezilerini anlatıp duruyor. Hamid sabırla dinliyor ama bir fırsat bulduğunda manken bir başkasıyla konuşurken kendisini bu sarlar diyaloğundan kurtarmasını istemek için Eva'ya dönüyor. Oysa karısı daha da garip davranıyor, konuşmayı reddediyor. Hamid'in tek çaresi defileyi açıklayan broşürü okumak. Defile Belçika modasının öncüsü sayılan Anne Sellens'a bir saygı olarak düzenlenmiş. Kadın tasarım yapmaya 60'lı yıllarda başlamış. Küçük bir butik de açmış ama dünyanın dört bir yanından gelip Amsterdam'da buluşan genç hippilerin yarattığı modaların muazzam potansiyelini keşfetmiş. O sıralarda burjuvazinin gözdesi olan ağırbaşlı giyim tarzıyla rekabeti göze almış. Kazanmış dava aralarında Kraliçe Paula'nın, Fransız varoluşçu akımının yüce perisi şarkıcı Juliette Gréco'nun da bulunduğu birçok şöhretin onun kreasyonlarını giydiğini görebilmiş. Podyumda kıyafetlerle ışığın ve müziğin bir gösteriye dönüştüğü defile türünü icat edenlerden biriymiş. Gel gelelim kendi ülkesi dışında pek az tanınmış. Hep bir kanser korkusu varmış. Eyüp'in İncil'de dediği gibi en korktuğu şey başına gelmiş. Mali meselelerde çok başarılı olmadığından işleri bozulunca bu dehşet verici hastalığa yakalanarak ölmüş. Ve 6 ayda bir kendi kendini yenileyen bu dünyada unutulup gitmiş. Biraz sonra kendi koleksiyonunu sergileyecek olan modacı, bir gelecek icat edeceği yerde geçmişten esinlenmek istediğine göre büyük cesaret sahibi olmalı. Hamid broşürü cebine koyuyor, Yasmin umduğu kadar iyi çıkmazsa defile sonrasında gidip bu modacıyla görüşmeli ve birlikte çalışabilecekleri bir projesi olup olmadığına bakmalı. Rakipleri onun idaresi altında olduğu sürece yeni projelere hep açık olmuştur. Çevresine bakıyor, spotlar gayet iyi yerleştirilmiş ve fotoğrafçı sayısı onu şaşırtacak derecede fazla. Ya bu koleksiyon gerçekten görülmeye değer bir şey ya da Belçika hükümeti uçak bileti ve konaklama olanağı sağlayarak basını etkilemeyi başarmış. Bunca ilginin bir nedeni de Yasmin olabilir ama Hamid yanıldığını umuyor. Planlarını uygulamak istiyorsa kızın halk tarafından tanınmıyor olması gerek. Şimdiye dek kız hakkında yalnızca moda alemindekilerden yorumlar duydu. Çehresi bir sürü dergide görülmüşse onunla çalışmak zaman kaybıdır. Birincisi, biri Hamid'in gitmek istediği yere zaten gitmiş demektir. İkincisi de yepyeni bir şeyle bu kızı ilişkilendirmenin anlamı yoktur. Hamid birkaç hesap yapıyor. Bu defile pahalıya mal olmuştur ama tıpkı şeyh gibi Belçika hükümetinin de hakkı var. Kadınlar için moda, erkekler için spor, her ikisi için şöhretler. Bunlar herkesin ilgisini çekecek ve bir ülkenin imajının uluslararası arenada tanınmasını sağlayacak yegane şeyler. Modada önce federasyonla yapılacak uzun müzakereler meselesi de var elbette. Ne var ki federasyon yöneticilerinden birinin Belçika politikacılarla yan yana oturduğunu ayırt ediyor. Belli ki zaman kaybetmiyorlar. Yeni VIP'ler geliyor, hepsi de sevimli sarışın tarafından yerlerine götürülüyor. Neden burada olduklarını pek anlamamış gibi, azıcık şaşkın görünüyorlar. Fazla süslü püslü giyinmişler, doğrudan Brüksel'den gelip Fransa'daki ilk defilelerine katıldıkları anlaşılıyor. Şu sıralarda film festivaline katılmak üzere kenti işgal etmiş olan kalabalığa mensup olmadıkları besbelli. 5 dakikalık gecikme var. Hemen hiçbir defilenin zamanında başlamadığı Paris'teki moda haftasının aksine, bu hafta Cannes'da çok fazla etkinlik var. Bu yüzden de basın fazlaca oyalanamaz diye düşünüyor. Derken yanıldığını ayırt ediyor. Gazetecilerin çoğu bakanlarla konuşuyor, röportaj yapıyor. Neredeyse tümü de yabancı ve aynı ülkeden gelmiş. Siyaset ile moda ancak böyle durumlarda bir araya gelir. Sevimli sarışın gazetecilerin yanına gidip yerlerini almalarını istiyor, defile başlamak üzere. Hamit ile Eva tek kelime bile konuşmadılar. Eva ne mutlu ne de mutsuz görünüyor. Bu da iyi alamet değil. Keşke bir şeylerden yakınsa ya da gülümsese veya bir şey söylese. Oysa içinden geçenlere ilişkin hiçbir ipucu vermiyor. En iyisi dikkatini podyumun dibindeki ardından mankenlerin çıkacağı ekrana vermek. Hiç olmazsa defileler Hamit'in anlayabileceği şeyler. Birkaç dakika önce mankenler iç çamaşırlarını çıkarmış olmalılar. Çünkü külotlar ve sütyenler giydikleri kıyafetlerin altında iz yapabilir. Mankenler teşhir edecekleri ilk kıyafetleri giymiş, ışıkların azalmasını, müziğin başlamasını ve birinin genellikle bir kadın olur, sırtlarına vurup spot ışıklarıyla izleyiciye doğru yürüme zamanının geldiğini bildirmesini bekliyorlar. Farklı sınıflardan mankenler A, B ve C farklı düzeylerde gerginlik yaşıyorlar. Tabii ki en az tecrübelileri en heyecanlı olanları. Kimileri dua ediyor, bazıları perde aralığından seyirciler arasında tanıdık biri olup olmadığını ya da annesinin veya babasının iyi bir yer kapıp kapmadığını görmeye çalışıyor. 10 ya da 12 kişi olmalılar. Giyecekleri kıyafetlerin bulunduğu köşelere fotoğrafları asılmış. Bu sayede saniyeler içinde kıyafet değiştirip, sanki o kıyafeti tüm öğleden sonra boyunca giymiş gibi, tamamen sakin bir tavırla podyuma dönecekler. Makyajlarına ve saçlarına son kez göz gezdirildi. Mankenler kendi kendilerine tekrar ediyorlar. Ayağım kaymamalı. Eteğin ucuna basmamalıyım. Modacı beni 60 manken arasından bizzat seçti. Kandayım. Muhtemelen seyirciler arasında önemli biri vardır. HH'nin burada olduğunu biliyorum. Kendi firması için beni seçebilir. Salon gazeteci ve fotoğrafçı doluymuş diyorlar. Gülümsememeliyim. Kurallara aykırı. Ayaklarım görünmez bir çizgi boyunca ilerlemeli. Şu yüksek topuklar üstünde asker adımlarıyla yürümeliyim. Bu yürüyüşün yapay ya da rahatsız görünmesi hiç önemli değil. Bunu unutmamalıyım. İşaretli yere kadar gidip bir yana döneceğim. 2 saniye duraklayacağım, sonra aynı hızla geri geleceğim. Podyumu terk eder etmez biri hemen soyup yeni kıyafeti giydirmek üzere beni bekliyor olacak. Aynaya bakacak zaman bile bulamayacağım. Her şeyin yolunda gideceğine güvenmeliyim. Yalnızca vücudumu ve kıyafetlerimi değil, bakışlarımın gücünü de teşhir etmeliyim. Hamit tavana bakıyor, işte işaret. Ötekilerden daha parlak bir spot. Eğer manken bu noktayı geçer ya da ondan önce durursa fotoğrafı iyi çıkmaz. O zaman da dergi editörleri, daha doğrusu Belçikalı dergi editörleri, başka bir mankenin fotoğrafını basmaya karar verirler. Fransız basını ise şu sırada otelin çevresinde, kırmızı halının iki yanında ya da parlak bir kokteyl partide mevzilenmiştir. Veya gecenin en önemli davetine gitmeden önce sandviç atıştırmaktadır. Salondaki ışıklar sönerken podyumun üstündeki spotlar yanıyor. İşte önemli an geldi. Güçlü bir ses sistemi havayı 60'lar ve 70'lerden bir film müziğiyle dolduruyor. Bu da Hamid'i hiç bilmese de hakkında insanlardan çok şey duyduğu bir dünyaya götürüyor. Tanımadığı bir şey için bir tür nostalji, biraz da öfkeli bir sancı hissediyor içinde. Dünyayı gezip duran o genç insanlarınki gibi tecrübeler edinme şansına neden sahip olamadı? İlk manken geliyor ve ses görüntüyle buluşuyor. Parlak renkli, hayat ve enerji dolu kıyafetler. Çok zaman önce olup bitmiş ama dünyanın dinlemeyi hala sevdiği bir hikayeyi anlatıyor. Hamit yanında bir sürü objektifin çıkardığı sesleri duyuyor. Kameralar her şeyi kaydediyor. İlk manken mükemmel bir performans gösteriyor. İşaretli yere kadar yürüyor, sağa dönüyor, 2 saniye poz veriyor, sonra geriye yürüyor. Çıkışa ulaşmak için yaklaşık 15 saniyesi var. Orada duruşunu değiştirecek, kıyafetlerin onu beklediği askılara koşacak, hızla soyunacak, daha da hızlı giyinecek. Kuyruktaki yerini alıp bir sonraki çıkışını bekleyecek. Modacı ise dudaklarını dişleyerek ve kimsenin ayağının kaymamasını, ne demek istediğini seyircilerin anlamasını, defilenin sonunda İyi bir alkış almayı, federasyon temsilcilerinin olumlu etkilenmelerini dileyerek tüm olup bitenleri kapalı devre televizyon sisteminden izleyecek. Defile devam ediyor. Hamit ve televizyon kameraları bulundukları yerden mankenlerin ne denli zarif yürüdüklerini ne sağlam adımlar attıklarını görebiliyorlar. Yanlarda oturanlar ise oradaki birçok VIP gibi defilelere alışık olmayan insanlar. Kızların moda programlarında gördükleri normal yürüyüş yerine niye asker adımları attıklarını merak ediyorlar. Yoksa bu modacı farklı görünmeye mi çalışıyor? Hayır diye düşünüyor Hamit. Yüksek topuklar yüzünden. Ancak bu adımları atarak tökezlenmeyeceklerinden emin olabilirler. Kameraların gösterdiği, çünkü film çekimleri devam ediyor, olan bitenlerin gerçek yansıması değil. Koleksiyon beklediğinden de iyi, yaratıcı, çağdaş birkaç dokunuşla geçmişe yapılan bir yolculuk. Üstelik hiçbir şeyin dozu kaçmamış. Çünkü iyi bir yemek yaparken olduğu gibi, iyi modacılıkta da işin sırrı malzemelerden hangisini ne miktarda kullanacağını bilmektir. Çiçeklerle boncuklar o çılgın yılları anımsatıyor. Ama o şekilde kullanılmışlar ki tamamıyla modern görünüyorlar. Şimdiye dek podyuma 6 manken çıktı. Hamit birinin dizinde makyajın kapatamadığı bir enjeksiyon izi görüyor. Dakikalar önce sinirlerini yatıştırmak, iştahını da kesmek için oraya bir doz eroin yapmış olmalı. Ansızın Yasmin beliriyor. Uzun kollu, tümü elle işlenmiş beyaz bir bluz ve diz hizasında beyaz bir etek giymiş. Kendinden emin bir yürüyüşü var. Ama bu ötekiler gibi sonradan edinilmiş bir güven değil, tümüyle doğal. Hamit öteki seyircilere bakıyor, salondaki herkes Yasmin yüzünden büyülenmiş gibi. Öyle ki sırası geçtikten sonra bile kimse podyuma giren ya da podyumdan çıkan öteki mankenlere bakamıyor. Mükemmel. Podyuma çıktığı ilk seferde de Hamit kızın vücudunu en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve Yasmin'in çevresine fiziksel güzellikten fazlasını yaydığını ayırt ediyor. Nasıl tanımlar insan bunu? Cennet ile cehennemin evliliği mi? Aşk ile nefretin el ele gidişi mi? Hazırlığı ve planlaması aylar almış olsa bile tüm ötekiler, defileler gibi her şey 15 dakikadan fazla sürmüyor. Sonunda modacı alkışları kabul etmek için podyuma çıkıyor. Işıklar yanıp müzik durduğunda Hamit ancak o zaman film müziğinden ne kadar hoşlanmış olduğunu ayırt ediyor. Sevimli sarışın yanlarına gelerek Belçika hükümetinden birinin onunla konuşmak istediğini söylüyor. Hamit deri cüzdanını çıkarıyor, kıza kartını verip Hotel Martinez'de kaldığını, ertesi gün için bir toplantı düzenlenirse memnun olacağını açıklıyor. Ama modacıyla ve siyahi mankenle görüşmeyi isterdim. Bu gece hangi davete katılacaklarını biliyor musunuz? Burada cevabınızı bekleyeceğim. Sevimli sarışının geç kalmayacağını umuyor. Gazeteciler her zamanki soruları, daha doğrusu birçok gazeteci tarafından kim bilir kaç kez tekrarlanmış soruyu sormak için toplanmaya başlıyorlar. Defile hakkında ne düşünüyorsunuz? Her zamanki yanıtını veriyor. Çok ilginç. Yani ne demek istiyorsunuz? Hamit deneyimli bir profesyonelin nezaketiyle bir sonraki gazeteciye yöneliyor. Basına karşı hep nazik olmalısın ama asla doğrudan yanıtlar verme. O sırada en uygun laf neyse onu söyle. Sevimli sarışın geri dönüyor. Hayır, bu gece herhangi bir davete gitmiyorlar. Bunca bakanın varlığına karşın film festivalinin siyasetini başka güçler belirliyor. Hamit gerekli tüm davetiyelerin kendilerine gönderileceğini söylüyor ve teklifi hemen kabul ediyor. Elindeki malın değerini bilen modacının bu tepkiyi beklediğine kuşku yok. Yasmin. Evet, aradığı o. Onu defilelerde pek az kullanacak. Çünkü taşıdığı kıyafetlerden çok daha güçlü bu kız. Ama Hamit Hüseyin'in halkın karşısındaki çehresi olarak ondan iyisi bulunmaz. Salondan ayrılırken Eva cep telefonunu açıyor. Saniyeler sonra mavi gökyüzünde bir zarf uçuşuyor, ekranın dibine düşüyor ve açılıyor. Bütün bunlar mesajınız var demek için. Ne saçma bir animasyon diye düşünüyor Eva. Gönderenin kimliği yine gizli, metni açıp açmamakta kararsızlık çekiyor. Ama merakı korkusundan güçlü çıkıyor. Hamit, bir hayranın telefon numaranı bulmuş galiba diye espri yapıyor. Genellikle bu kadar çok yazılı mesaj gelmezdi. Belki de haklısın. Aslında söylemek istediği, anlamıyor musun, birlikte geçirdiğimiz 2 yıldan sonra nasıl dehşet içinde olduğumu göremiyor musun, yoksa birine borcum var filan mı sanıyorsun? Mesajı okurken normalmiş gibi görünmeye çalışıyor. Senin yüzünden bir dünyayı daha yok ettim. Ama artık bunlara değer misin diye düşünüyorum. Çünkü ne demek istediğimi anlamışa benzemiyorsun. Yüreğin ölü senin. Kimden? Hiçbir fikrim yok. Numara görünmüyor. Yine de insanın gizli bir hayranı olması hoş bir şey. 17-15 3 cinayet. Tüm istatistikler birkaç saat içinde alt üst oldu ve %50'lik bir artış gösteriyor. Arabasına binip telsizi özel frekansı ayarlıyor. Kentimizde bir seri katil olduğunu sanıyorum. Öteki uçtan bir ses mırıldanıyor. Parazit yüzünden bazı sözcükler kesik kesik geliyor ama Savoy ne söylendiğini anlıyor. Hayır, emin değilim ama kuşkum da yok. Yeni yorumlar, yeni parazitler. Aklımı kaçırmadım efendim. Söylediklerimde çelişki yok. Örneğin ay sonunda maaşımın hesabıma yatırılacağından emin olamam. Ama aslında kuşkum da yok. Bilmem anlatabildim mi? Biraz daha parazit ve daha öfkeli laflar. Hayır efendim, maaşıma zam istemiyorum. Yalnızca kesinlik ve kuşkunun bir arada olabileceğini söylemek istiyorum. Özellikle bizim mesleğimizde. Evet, tamam. Bunları bir yana bırakalım da meselemizle ilgilenelim. Hastanedeki adam az önce ölmüş. Yani büyük bir olasılıkla 3 cinayette akşam haberlerinde duyurulacaktır. Şu ana kadar emin olduğumuz tek şey cinayetlerin her birinin farklı biçimde ama son derece ustalıkla işlenmiş olduğu. Bu yüzden de birbirleriyle ilişki olduklarından ve kanın ansızın tehlikeli bir kent haline geldiğinden kimsenin kuşkusu yok. Böyle devam ederse insanlar cinayetlerin yalnızca tek bir katilin işi olup olmadığını tartışmaya başlayacaktır. Ne yapmamı istersiniz? Şube müdürünün daha da öfkeli yorumları. Evet, buradalar. Cinayetin tanığı olan oğlan bildiği her şeyi anlatıyor onlara. Şu sırada cinayet mahalli fotoğrafçılarla ve muhabirlerle dolup taşıyor. Tümünün de kırmızı halının çevresinde toplanıp bekleşeceğini sanıyordum. Ama yanılmışım. Galiba festivalin sorunu da bu. Çok fazla haberci var ama haber yok. Azıcık daha hiddetli yorumlar, cebinden not defterini çıkarıp bir adres yazıyor. Tamam, hemen Monte Carlo'ya gidip onunla konuşurum. Parazitler yok oluyor. Hattın öteki ucundaki kişi bağlantıyı kesmiş. Savoy rıhtımın ucuna kadar yürüyor. Siren lambasını arabanın tepesine koyuyor. Sirenin sesini sonuna kadar açıyor ve direksiyona geçip arabayı çılgın gibi sürmeye başlıyor. Niyeti bir vakaya gidiyormuş gibi yapıp habercileri olay yerinden uzaklaştırmak. Oysa bu hileye kanmayan gazeteciler oldukları yerde kalıp oğlanı sorgulamaya devam ediyorlar. Savoy heyecanlanmaya başlıyor. Sonunda kırtasiye işini onun kadar kıdemli olmayan birine bırakıp hep yapmak istediği şeyi yapabilecek, hiçbir mantığa sığmayan cinayetleri çözmekle uğraşacak. Haklı olduğunu, gerçekten de kentte insanları dehşete düşüren bir seri katilin bulunduğunu umuyor. Günümüzde haberlerin nedenle çabuk yayıldığı düşünülürse, pek yakında kendini tüm spotlar üzerine çevrilmiş halde ve henüz hiçbir şeyin kanıtlanmadığını açıklarken bulacak. Kimse ona inanmayacak. Bu yüzden de suçlu bulunana kadar spot ışıkları ona çevrilmiş kalacak. Görkemli bir şöhreti olsa da, kan aslında herkesin olan bitenlerden haberdar olduğu küçük bir taşra kasabası sayılır. Bu yüzden katili bulmak o kadar da zor olmasa gerek. Şan ve şöhret. Kan sakinlerinin huzurundan çok kendini mi düşünüyor acaba? Öte yandan azıcık şöhret peşinde koşmanın ne zararı var ki? Nice yıldan beri her yıl 12 gün boyunca kendilerini olduklarından daha önemli göstermeye çalışan insanlara katlanmıyor mu? Demek bulaşıcıymış. Polis de olsa, sinemacı da yaptığı işin herkes tarafından bilinmesini, beğenilmesini kim istemez? Müstakbel şöhretini düşünmekten vazgeç. İşini iyi yap. O zaman şöhret de kendiliğinden çıkar gelir. Üstelik ün pek kaprislidir. Ya bu misyona layık biri çıkmazsan, gözden düşüşün de aynı derecede bilinecektir kamuoyu tarafından. Dikkatini topla.